Ayrım 13.
Eğer tüm var olmuş olanların dışına çıkabilme imkanı olabilseydi ve her şeye bir an için dışarıdan bakabilseydik, biz ona yaratan derdik. Yani yaratan ve yaratılan ikilemi değil, varoluşun birliği vardır. Teklik tüm varoluşun özüdür. Her şey bir ve aynı şeydir. Farklı olarak gördüğümüz sayısız varlık sistemleri tek bir varlığın çeşitli boyutlardaki tezahürlerinden ibarettir. Merkezi her yerde, yüzeyi hiçbir yerde olmayan bu bütünsellik varoluşun özünü oluşturur. Böylesine küresel bir varoluşta her varlık hem baştır hem de sondur. Güneş ışığının bir prizmadan geçerek yedi renge ayrılması gibi, bir olan bütünsel varlık çeşitli boyutlarda o boyuta özgü zaman ve mekan şartlarında farklı form ve yapıda tezahür etmiş ve böylece zahiri bir çokluğa dönüşmüştür. Müslümanlıkta ifade bulan bu hiçbir yere sığmayan Tanrı, mümin kulunun kalbine sığmıştır sözü bunu anlatır. Ezoterizmde ifade bulan aşağısı yukarıya, yukarısı aşağıya benzer sözünün altına da hep bu gerçekler gizlenmiş, ancak halka bunlar kesinlikle anlatılmamıştır. Bu bütünselliği fark eden Hallacı Mansur bunu birazcık anlatmaya çalışınca karanlık güçlerce derhal ortadan kaldırılmıştır. Bu bütünsel varoluşun mevcudiyeti ve sürekliliği dört farklı enerjiyle sağlanır. Bunlar 1 ruh enerjisi, 2 madde enerjisi, 3 zaman enerjisi, 4 hayat enerjisidir. Evrensel İdari Mekanizması bölümünde bu konuya tekrar dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik şu kadarını söyleyelim ki halka açık dini öğretilerde bu bilgiler insanın aşağı inişini engellememek için bilerek gizlenmiş ve insanlığa bilerek verilmemiştir. Çünkü dinlerin görevi bunları insanlara öğretmek değil, unutturmaktı. Unutturmasının da tek sebebi vardı. İnsanın aşağı iniş sürecinin tamamlanmasına yardımcı olmak. Konunun bu yönü çok önemlidir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de ruh ile ilgili hiçbir bilginin olmaması buna en açık örneklerden biridir. Bab 58. İsa dedi, ne mutlu imtihanı bilen adama, o hayatı buldu. Tek bir cümleyle yaşama dair büyük bir bilginin bu babda aktarılmış olduğunu görüyoruz. Eski Doğu öğretilerinde karma olarak nitelendirilen bir kavram vardır. En basit tanımıyla karma, insanın muhtelif enkarnasyonları boyunca oluşturduğu bir birikimdir. Bu birikimin niteliğini varlığın yaşamları boyunca yaptığı fiillerin sonucu belirler. Sebep-sonuç yasası gereği her varlık tüm yaşamları boyunca ektiklerini biçmektedir. Her biçme yeni ekimleri, her ekimlerde yeni biçimleri beraberinde getirir. İnisiyatik bilgilerde ifade edilen bu durum, dinsel öğretilerde geniş halk kitlelerinin anlayışına uyarlanarak insanın bu dünyada imtihan edilmesi olarak aktarılmıştır. Her insan evrende mevcut olan bu kozmik yasanın sonucuna katlanmak kaderiyle baş başadır. Dolayısıyla çeşitli yaşamları boyunca karmasını olumsuz yönde geliştirmiş olan bir insan, en son yaşamında bu ağırlıklarından kurtulmak için çeşitli zorlu olayların içinden geçirilme kaderiyle baş başa bırakılabilir. İşte bu yaşam sınavlarından başarıyla geçebilenler, söz konusu ettiğimiz karmalarını temizleyebilirler. İsa peygamberin yukarıda tek bir cümleyle anlatmaya çalıştığı meselelerin altında yatan inisiyatik bilgileri bu şekilde özetleyebiliriz. Bab 12. Şakirtleri İsa'ya dediler. Biliyoruz ki sen bizi terk edeceksin. Üzerimizde büyük kim olacak? İsa onlara dedi. Bulunduğunuz noktadan Adil Yakup'a doğru gideceksiniz. Göğün ve yerin olan ona intikal eder. İsa peygamberin çarmıha gerilmeden önce başına geleceklerden havarilerine bilgiler verdiği Matta, Markus, Luka ve Yuhanna'nın İncil'lerinde de anlatılmıştır. Bu nedenle havariler bir müddet sonra peygamberlerinden ayrılacaklarını biliyorlardı. Bu da İsa peygamberin gelecekteki olayları algılayabilmede gösterdiği başarıyı gözler önüne sermektedir. Bunun yanı sıra çarmıha gerileceğini bile bile olayların üzerine yürümede gösterdiği kararlılık da üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir durumdur. Burada dikkatlerimizi çeken bir diğer noktada göğün ve yerin olan ona intikal eder sözüdür. Bu söz ruhsal irtibatı ve medyomik kanallarla bilgi alınmasını anlatması bakımından önemlidir. İntikal etmek bir yerden bir başka yere olan akış ifade eder. Bu akış bilgi akışıdır. Yani ruhsal irtibatlarda alınan göksel bilgilerdir. Görüldüğü gibi İsa peygamber bu sözüyle peygamberin haricinde de bu şekilde bilgilendirilen insanların bulunduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu bilgilendirme süreci yani vahiy mekanizması hiçbir zaman kesilmemiş ve günümüze kadar sürmüştür. Bab 13. İmdi Thomas arkadaşlarına döndüğünde arkadaşları ona sordular. İsa sana ne dedi? Thomas onlara eğer bana dediklerinden birini size söylesem yerden taşları alır bana atardınız ve o zaman taşlardan bir ateş çıkar ve sizi yakardı. İsa peygamberin havarileri arasında da onların algılayış kapasitesi ve ruhsal gelişmişlik düzeylerine göre bir ayrım yaptığından söz etmiştik. Bu tüm inisiyatik çalışmalarda da vardır. İnisiyatik çalışmalarda öğrencinin o anki ruhsal düzeyi göz önünde bulundurulur ve sırlar onun gelişimine paralel bir süreç izlenerek sırasıyla aktarılırdı. Zamanından önce açıklanan bilgilerin öğrenciye yarardan çok zarar getireceği gayet iyi bilindiği için böyle bir süreç izlenme zorunluluğu vardır. Thomas tarafından aktarılan yukarıdaki anekdotta da bunu görüyoruz. Bab 14. İsa onlara dedi, eğer oruç tutarsanız kendiniz için bir hataya sebep olacaksınız ve eğer dua ederseniz mahkum olacaksınız ve eğer sadaka verirseniz ruhlarınıza zarar vereceksiniz ve eğer herhangi bir memlekete giderseniz ve etrafı dolaşırsanız ve eğer sizi kabul ederlerse önünüze konulanları yiyiniz. Aralarında hasta olanları iyi ediniz. Zira ağzınıza girecek olan sizi kirletmeyecek ama ağzınızdan çıkacak olan sizi kirletecektir. Bu sözlerin anlamları ister Musevi, ister Hristiyan, ister Müslüman olsun, dini sadece ibadetten ibaret gören halk için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü bu sözler sadece özel bir eğitimden geçen inisiye adaylarına söylenebilecek türden bilgileri içinde barındırmaktadır. Hatta inisiyatik bilgilerden habersiz sıradan halk, bu sözleri din dışı ve kafirlerce söylenmiş sözler olarak bile nitelendirebilir. Oysa ki bu sözlerin altında çok önemli bilgiler saklıdır. Biraz açalım. Oruç tutmak, namaz kılmak, zekat ya da sadaka vermek, dua etmek. Bütün bunlar dini içerikli ve ibadete yönelik uygulamalardır. İslam tasavvufu ve batıni çalışmaları yakından inceleyenlerin bildiği bir gerçek vardır. Eski sufi çalışmalarındaki tam anlamıyla inisiyatik kökenli batıni çalışmalardır. Öğrenci belli bir seviyeden sonra İslam'ın şekilsel uygulamalarından muafiyet kazanır. Yani onun sıradan halkın yaptığı şekilsel ibadetleri uygulama gibi bir gereksinimi ortadan kalkar. Örneğin oruç tutmayı ele alalım. Sıradan halk Ramazan ayında oruç tutarken bunu sadece aç kalarak yerine getirdiğini zanneder. Oysa ki oruç tutarken maksat sadece aç kalmak değildir. Aynı zamanda zihinsel olarak da oruç tutulması gerekir. Oruç sadece aç kalmak anlamına gelmez. Asıl oruç insanın her türlü negatif duygu ve düşüncelere zihninde yer vermemesi anlamına da gelir. Yani aç kalarak hem bedenine hakim olma çalışmasını yerine getirirken, aynı zamanda zihinsel bir oruç tutarak negatif düşüncelere set çekerek zihinsel olarak da kendi üzerinde hakimiyet sağlamaya çalışmaktır. Bir başka örnek daha verelim. Namaz kılmak. İşin şekilsel yanıyla uğraşan sıradan bir Müslüman, İslam'ın şartlarından biri olan 5 vakit namaz kılmaya aşırı bir özen gösterir. Namaz kılmak temelde bir konsantrasyon ve meditasyon çalışmasıdır. Namaz sırasında okunan dualar konsantrasyonun sağlanarak insanı meditatif bir hale sokmayı hedefler. Bunun sonucu olarak da asıl hedeflenen insanın iç alemindeki sırları keşfetmesidir. Eğer bunlar yapılamıyorsa bir takım duaları mırıldanmak, eğilmek, bükülmek, alnını seccadeye değdirmek hiçbir şey ifade etmez. Muhammed peygamberin sahabelerinden Ali'nin en çok korktuğu şey olarak namaz kılmayı göstermiş olması boş ve anlamsız değildir. Burada da anlatılmak istenen maalesef anlaşılamamıştır. Ali namazın gerekli şartlarını yerine getirebilip getirememekten endişe duyuyordu. Asıl endişe duyduğu buydu, yani gerekli konsantrasyonu sağlayarak kendi iç aleminin derinliklerindeki sırlara nüfuz edip edemeyeceğinden endişe duymaktaydı. Namaz konusuna tekrar döneceğiz. Dua etmeye gelince. Dua etmek özellikle günümüzde tamamen anlamından sapma göstererek yalvarmak ve yakarmaya dönüşmüş durumdadır. Sıradan bir mantık kuralım. Eğer siz Allah'tan bir şeyler istemezseniz Allah bunu size vermeyecek midir? Ya da soruyu bir başka türlü soralım. Allah o istediğiniz her neyse onu size vermeyecekti de siz ondan rica ettiğiniz için sizi kırmamak için ya da unutmuş olduğu bir şeyi siz ona hatırlattığınız için mi size verecektir? Bu nedenle inisiyatik çalışmalarda bu tür dualar asla yapılmaz. Çünkü bu edebe aykırı görülür. Ancak evrende istek yasası denilen bir yasanın varlığı bilindiği için bazı şeyler idareci mekanizmalardan ve rehber varlıklardan talep edilebilir. Fakat bunun şekli ve uygulaması sıradan bir dua ve ibadet tarzında değildir. Tamamen sessiz ve zihinsel bir yolla düşüncenin konsantre edilmesiyle yapılır. Burada önemli olan düşüncenin konsantre edilmesidir. Oysa ki sıradan dinsel içerikli yapılan bir duada bu yoktur. Daha çok yalvarma ve yakarma ön plandadır. Gerçek inisiyatik bir dua yukarıda sözünü ettiğimiz düşüncenin konsantre edilmesiyle gerçekleştirilen psişik bir uygulamadır. Ve aralarında büyük farklar vardır. İsa peygamberin oruç tutmayın, sadaka vermeyin, dua etmeyin demesinin altında aslında bir başka mesele daha vardır. Bunu da biraz açalım. Genellikle dinin şekilsel yanıyla uğraşanlar için iyi bir dindar olabilmek için ibadetlerin yerine getirilmesi yeterlidir. Bu anlayışta olan sıradan halk için gerçeklere ulaşmak için ibadet etmek yeterlidir. Aslında biraz daha açık söylemek gerekirse sıradan halk için gerçeğe ulaşmak diye bir şey de yoktur. Onlar için Hristiyan olmak ya da Müslüman olmak zaten onları kurtaracak bir ayrıcalık konumundadır. Böyle bir anlayışta olanların bir kısmı ibadetlerini eksiksiz yerine getirirler ve böylelikle ölümden sonraki hayatlarını garanti altına aldıklarını zannederler. Çünkü Allah'a karşı ibadetlerini yerine getirdikleri için Allah da onları cennete alacaktır. Evet, böyle bir mantık güderek yani cennete gitmek için ibadetlerini yerine getiren sayısız insan vardır. Bir karşılık beklemek bu tür ibadetlerin temel dayanak noktasıdır. onlar için inanmış oldukları kutsal kitaplarını anlayacakları kendi dillerinden okunması ve incelenmesi gibi bir ihtiyaç bile yoktur. İnanmış olduğu Kur'an-ı Kerim'i bir kerecik bile okuma zahmeti göstermeyen, ancak kendisini kurban bayramlarında koyun kuzu keserek ve cumadan cumaya camiye giderek Müslümanlığın koruyucu şemsiyesi altında hisseden insanların sayısı göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Lafı daha fazla uzatmayalım. İşte İsa peygamberin sözlerinde bu meselelerin üstü örtülü bir şekilde dile getirildiğini görüyoruz. Tekrar altını çizme gereği hissediyoruz. Bu sözler bu konulardan haberi olmayanlara söylenecek sözler değildir. Ünlü ezoterizm araştırmacısı Edward Schur'un kitabından küçük bir pasaj aktararak bu konuyla ilgili açıklamalarımızı noktalamak istiyorum. Yorumsuz din yasası hem kurumsal hem de içeriği bakımından sona ermiş bulunmaktadır. Sırlar yine ifşa edilecek ve insan uluhiyeti yeni insanlar arasında bulacak ve görecektir. Kendilerini birbirleri vasıtasıyla ispat etmeyi ve canlandırmayı başaramayan dinlerin ve mezheplerin hiçbir yetkisi kalmayacaktır. Bab 28. İsa dedi. Dünyanın ortasında durdum ve onlara bedende göründüm. Hepsini sarhoş buldum, aralarında susamış olan kimse bulamadım ve ruhum insanoğulları için ızdırap duydu. Çünkü onlar yüreklerinde kördüler ve görmüyorlar. Dünyaya boş geldiler ve oradan boş olarak gitmeye çalışıyorlar. Ama işte şimdi onlar sarhoşturlar. Şaraplarını reddedince o zaman zihniyetleri değişecek. İnsanların şuursuzluğu, dünyaya teslimiyetleri ve bilgisizce yaşamaları herhalde ancak bu kadar şairane bir şekilde anlatılabilirdi. Yukarıdaki metinde geçen gönüllerin körlüğü, Kur'an'da kalplerin mühürlü olması sembolüyle anlatılmıştır. Kalplerin mühürlü olması ya da yukarıda söylendiği gibi yüreklerin kör olması, şuursuz yaşayan insanların uykuda olmasını ifade eder. Sarhoşluk sembolü de aynı anlamdadır. Fiziki sarhoşluk kastedilmemektedir. İnsanlığın bilgisizliği ve bilgisizlikten hiçbir şikayet duyulmadığı, hatta bu durumun normal bir yaşam biçimi olarak benimsenmiş olması anlatılmaya çalışılmıştır. Halihazırda insanlara din diye sunulan birçok şey, dinin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmadığı gibi insanları uyutmaktan ve gerçekleri görmelerine engel olmaktan başka bir işe de yaramamaktadır. Eğer uyanmak isteniyorsa her şeyde olduğu gibi dinin içindeki gerçekler de aranmalı ve bu gerçeklerle boş bilgileri birbirinden ayırt edebilmelidir. İnsanlığı uykuda tutan boş bilgiler, zanlar ve kulaktan dolma yanlış bilgiler reddedilmedikçe insanların uyanamayacağını İsa peygamber binlerce yıl önce işte böyle anlatmıştı. 101. Bab. Benim gibi ana ve babasını reddetmeyen şakirdim olamaz ve benim gibi ana ve babasını sevmeyen şakirdim olamaz. Çünkü anam beni doğurdu ama benim gerçek anam bana hayat verdi. Tüm vazifesi boyunca insanlara sevgiyi vaaz eden bir peygamberin insanlara anne ve babasını kaldırıp bir kenara atmasını söylediği düşünülemez. Anne ve babanın reddedilmesi çok eski inisiyatik bir semboldür. Türk mitolojisi de dahil olmak üzere farklı toplumların mitolojilerinde de kullanılmıştır. Örneğin Oğuz Kağan babasını öldürmüştü. Yine aynı şekilde Manas Han'ın oğlunun doğumunda bir kahin çıkmış ve şöyle demişti. Semete'y öyle büyük, öyle korkunç bir bahadır olacak ki babasını bile öldürecek. Burada anne ve babanın reddedilmesi ya da öldürülmesi inisiyatif bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlamı ise anne ve baba ile simgeleştirilen eski realiteler ve eski bilgilerdir. Anne ve babasını reddetmeyen demek eski zanlarından kurtulamayan demektir. Zaten İsa peygamber benim gibi anne ve babasını sevmeyen benim şakirdim olamaz diyerek sözlerinin farklı anlaşılmamasına çalışmıştır. Bu sözün altında yatan bir başka bilgi daha vardır. İsa peygamber sadece aile bireyleriyle kısıtlı kalmayan, sınırları çok daha geniş alanları kapsayan bir sevgi realitesini insanlara sunmuştur. Onun bu realitesinde insanın tüm insanları bir ve aynı görmesi gibi çok üstün bir anlayış vardır. Böyle bir anlayış içinde insanlar sadece kendi ailesine değil, diğer aileleri de aynı sevgiyle bağırlarına basabilecek bir hale girerler. Bu anlayış ülke sınırlarını da aşar ve sadece kendi milletinden olanları sevmek gibi kısıtlı bir sevgi yerini tüm dünya insanlığını kucaklayan bir sevgiye bırakır. Bu sevgi evrensel bir anlayışın ve evrensel bir kavrayışın sonucunda hissedilebilecek bir realitedir. Bu realitenin içinde milliyetçilik kavramları da yerini evrensellik kavramlarına bırakır. Bab 16. Bir evde 5 kişi olacak, 3'ü 2'ye ve ikisi 3'e karşı, baba oğula ve oğul babaya karşı olacak ve onlar ayakta münzevi olacaklar. İsa peygamber bu sözüyle insanların eksik bilgilerinden dolayı birbirlerini anlayamamalarını anlatmaktadır. Gerçekten de bu durum aile sınırlarının içine kadar girmiş ve en küçük topluluk olan aile bireyleri arasında bile kendisini gösterir olmuştur. Anne babadan, baba oğuldan, oğul hepsinden şikayetçidir. Çünkü birbirlerini anlayacak bilgiye sahip değillerdir. Ancak birbirlerini anlayan ve ortak bilgilerle hareket edebilen insanlar için bakın İsa peygamber ne diyor? İsa dedi, aynı evde iki kişi birbirleriyle barışık olursa dağa uzaklaş derler ve dağa uzaklaşır. 48. bab. Başka söze gerek var mı? 54. bab. İsa dedi, mutlu olan fakirler çünkü göklerin melekutu sizindir. Buradaki fakirlik, mal mülk sahibi olamamak anlamında değil, o mal ve mülke eş koşmamak, onları putlaştırmamak ve maddi güçlerin yaşamın yegane gayesi yapılmaması anlamındadır. Buradaki fakirlik aynı zamanda inisiyatik anlamda egosal fakirliktir. Yani insanın kendisine put edilmemesi anlamındadır. Dünyasal anlamda ister zengin ister fakir olalım. Yaşamın gayesini fark edememişsek ve mal mülk edinme hırsının adını yaşam gayesiyle özdeşleştirdiğimiz ve buna bağlı olarak egosal duygu ve düşüncelerimizi hakimiyetimiz altına alamadığımız müddetçe İsa peygamberin söylediği fakirliğe ulaşamamışız demektir. Yine bir başka sözünde insanların maddiye bağımlılıklarını ve kendi egolarını put edinen insanların acınacak hallerini şu cümlelerle dile getirmiştir. İsa dedi, ruha bağlı olan vücut merhamete layıktır. Vücuda bağlı olan ruh ise zavallıdır. 112. Bab. Bab 68. O dedi, kuyunun etrafında olan çok ama kuyuda kimse yok. Su kuyunun dibindedir. Eğer suya yani bilgiye ulaşmak isteniyorsa ki su inisiyatik öğretilerde bilginin sembolü olarak kullanılmıştır, kuyunun çevresinde dolaşmak hiçbir işe yaramayacaktır. Suyun kaynağına ulaşmak gerekir. Bu sözü İsa peygamber bilgiye ulaşan insanların sayıca çok az olduğuna dikkati çekmektedir. Bu durum günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Kuyunun etrafında dolaşıp durdukça da bu böyle gideceğe benziyor. Ta ki kuyudan aşağıya ininceye ya da bir kova bulup aşağıdan suyu çekinceye kadar. Aynı gerçeği Buda da binlerce yıl önce şöyle dile getirmişti. İnsanların büyük bir çoğunluğu ırmağın kenarında bir aşağı bir yukarı koşuşur dururlar. Ancak ırmağa geçip karşı kıyıya ulaşan için ızdırap yoktur. Bab 53. Şakirtleri ona dediler. Sünnet faydalı mı değil mi? Onlara eğer faydalı olsaydı dedi, babaları onları analarından sünnetle doğurturdu. Fakat ruhtaki hakiki sünnet çok faydalı bulundu. Bilindiği üzere Musevilerde sünnet geleneği mevcuttu. İsa peygamber bu geleneğe de karşı çıkarak o dönemler bir hayli şimşekleri üzerine çekmişti. Bizi burada asıl ilgilendiren İsa peygamberin ruhtaki sünnetten bahseden sözleridir. Ruhtaki sünnet, ruhsal yönde gelişmemizi sağlayacak her türlü fazlalıkların terk edilmesi demektir. Bir başka deyişle sadeleşmek ve arınmak demektir. Bab 82. İsa dedi, bana yakın olan ateşe yakındır ve bana uzak olan melekuttan da uzaktır. Buradaki ateş sembolü iki anlamdadır. Birincisi bilinen mecazi anlamıyla tehlikenin ifadesidir. İkinci anlamı ise tüm inisiyatik öğretilerde kullanılan şekliyle arınmanın sembolüdür. Bab 108. İsa dedi, ağzımdan içen benim gibi olacak, ben de onun gibi olacağım ve saklı olan ifşa olunacak. Bu söz daha çok gelecekle ilgili bir kehanet niteliği taşımaktadır. Ağzımdan içen sözü İsa peygamberin gizli öğretisiyle yüz yüze gelen demektir. Herkese açıklanmayan gizli öğretisini kastetmektedir. Ancak ileriki bir tarihte ezoterik nitelikteki bu bilgilerin insanlara açıklanacağını da cümlesinin sonunda saklı olan ifşa olunacak diyerek gelecekle ilgili bir kehanette bulunmuştur. Açıklayacağım demediğine göre bu bilgilerin gelecekte açıklanacağı anlaşılmaktadır. Thomas'ın İncil'i olarak nitelendirilen ve İsa peygamberin gerçek sözlerini içeren bu el yazmalarının sadece küçük bir kısmını açıklamalarıyla birlikte sizlere aktardık. Söz konusu el yazmaları İsa peygamberin toplam 114 sözünden oluşmuş durumdadır. Konumuzu daha fazla uzatmamak düşüncesiyle örneklerimizi burada noktalıyoruz. İsa peygamberin mucizeleri. Diğer tüm peygamberlerde olduğu gibi İsa peygamberin mucizelerinin de tümü parapsişik kökenli fenomenlerdir. Bu fenomenlerin gerçekleştirilebilmesinin yöntemleri bir zamanlar inisiyatik merkezlerde inisiye adaylarına öğretilen sırlar arasında yer almıştır. Bugün ise bu tür fenomenler parapsikoloji biliminin araştırma alanının içinde yer almakta ve hepsinin metafizik ve parapsişik açıklamaları bilimsel düzeyde yapılabilmektedir. Böylelikle dinlerde mucizeler olarak nitelendirilen tüm olayların arkasında parapsikolojik bir uygulamanın olduğu bugün artık kesin olarak anlaşılmıştır. Bu görüşümüzü Kanada'da program yaptığımız 1996 yılında kendisiyle evinde gerçekleştirdiğimiz bir röportajdaki bu röportaj tarafımızdan televizyonda da yayınlanmıştır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk konuyu tek bir cümleyle şöyle özetlemişti. Peygamberlerin göstermiş oldukları mucizelerin altında telepati gibi, telekinezi gibi, duru görü gibi ve buna benzer parapsikolojik yeteneklerin sergilenmesi yatar. Bunlar parapsikolojik fenomenlerdir. Evet sevgili okuyucularımız, yurdumuzda muhafazakar dini kesimce her ne kadar acımasızca eleştirilse de gerçek Sayın Öztürk'ün söylediği gibidir. Bu gerçekten bazı dini çevrelerin niçin rahatsızlık duyduğunu anlayabilmekte zorlanıyorum. Yani bu tür mucizeleri ne zannediyorlar ki? Çeşitli dini konularda olduğu gibi bu konuda da hiçbir açıklama yapmadan bu meseleyi geçiştirmek mi istiyorlar bilemiyorum. Biz gelelim konumuza. Peki İsa peygamberin dini literatüre geçmiş mucizeleri nelerdir? Ne tür mucizeler göstermiştir? Şimdi bunları kısaca özetleyelim. Şifacılık yeteneği. İsa peygamberin en fazla bilinen mucizeleri bir şifa medyum olarak sergilediği olaylardır. Sadece kendisinin değil, havarilerinin de bu parapsişik yeteneklerini kullanabildikleri görülmüştür. Hastaları iyileştirmede sıklıkla kullandıkları bu yetenekleri sayesinde gerek kendisi gerekse de havarileri halk arasında büyük bir saygınlık kazanmışlardı. Bu yeteneklerinin temeli manyetik şifacılığa dayanır. Büyük bir konsantrasyon yeteneği gerektiren bu tür manyetik enerjilerini yönlendirdikleri hastalar çok kısa bir sürede iyileşmeye başlıyorlardı. Manyetik etkileme alanları o denli kuvvetliydi ki geçtikleri yerde adeta bir ışık gibi bu enerjiler yayılmakta ve insanlar bu enerjilerden büyük bir iç huzuru duyarken aynı zamanda hastalar da mucizevi bir tarzda kendiliğinden iyileşebilmekteydi. İsa peygamberin bir eseni rahip olması kendisinin bu denli kuvvetli bir şifacı olmasında kuşkusuz çok büyük bir rol oynamıştır. Daha sonra kendisi bu yöntemleri havarilerine de aktarmıştır. İsa 12 şakirdini yanına çağırıp murdar ruhları çağırmak, her çeşit hastalığı ve her çeşit zayıflığı iyi etme kudretini onlara verdi. Matta, Bab 10, Taksim 1. Yukarıdaki ayetten de anlaşılacağı üzere günümüz parapsikoloji bilimince obsesyon adı verilen ve geri seviyeli bedensiz bir varlığın insana musallat olması ve onu etki altına alması anlamına gelen olaylar üzerinde de hangi yöntemlerle tedavi yapılabileceğini İsa peygamber havarilerine öğretmişti. Murdar ruhlardan kastedilen geri seviyeli ruhsal varlıklardır. Daha sonraları Hristiyan kiliselerinde bazı rahiplerin de bu tür tedaviler yaptıkları bilinmektedir. Bu rahiplere şeytan kovucu anlamına gelen egzorsist adı verilmiştir. Manyetik enerjilerin bedensiz varlığa yöneltilmesi suretiyle onu etki altında tuttuğu insandan söküp atma temeline dayanan bu uygulamaların son derece zor ve tehlikeli boyutları bulunan çalışmalar olduğunu da hemen hatırlatalım. Bu tür uygulamalar pek çok korku filmine malzeme olmuştur. Örneklerini sinemalarda seyretmişsinizdir. İsa peygamberin şifa teknikleriyle esenilerin şifa tekniklerinin aynı olduğunu söylemiştik. Gerçekten de o devirde esenilerin elinde bulunan şifa uygulama teknikleri kendilerince son derece etkin bir şekilde kullanılabiliyordu. Eseniler şifa uygulamalarında başlıca 4 farklı yöntem kullanırlardı. 1. Bitkilerle tedavi. Hangi bitkinin hangi hastalığa iyi geleceğine dair geniş bir kültüre sahiptirler. Tam anlamıyla bir bitki uzmanıydılar. Kurutulmuş, kaynatılmış ve merhem haline getirilmiş bitkiler başlıca ilaçlarıydı. 2. Taşlarla tedavi. Manyetik enerjiler yayan, özellikle mıknatıs taşı benzeri farklı moleküler yapıya sahip çeşitli taşlar kullanırlardı. Yoğun manyetik etkiler çekme ve yayma özelliğindeki bu taşlar, uyguladıkları şifa yöntemlerinde önemli bir yere sahipti. 3. Manyetik şifa. Kendilerindeki manyetik enerjileri karşısındaki hastalara aktararak uyguladıkları bu yöntem şifacılıklarının temelini oluştururdu. 4. Ruhsal şifa. Bedensiz varlıklar yardımlarıyla uyguladıkları medyumik özellikteki bir şifacılık tekniğiydi. Yüksek seviyeli bedensiz varlıklardan aldıkları psişik tesirleri hastaya aktarmada kendilerini aracı olarak kullanabilirlerdi. İsa peygamber de bu tekniklerin birçoğunu kullanmıştır. Örneğin İsa peygamberin kör adama ilaç olarak verdiği kil ve tükürük büyük bir ihtimalle yukarıda belirttiğimiz merhemlerden biriydi. Aynı zamanda kendisindeki ruhsal ve manyetik enerjilerini tükürüğü vasıtasıyla bu merhemi aktarmış olması da mümkündür. Tükürüğün ve nefesin tesir nakletmede önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Gizli Sırlar Öğretisi sayfa 131-132.